yorumunu yapmakta olduğumuz Yeremye kitabına devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz bu programımızda. Yeremye kitabının 33. bölümüne geldik. Hatırlarsanız 32. bölümde Yeremye'yi hapiste görmüştük. Aynı zamanda Tanrı'nın Yeremye'ye bir tarla satın almasını söylemişti. Yahuda'nın tarihinin en karanlık saatinde Yeremye bir tarla alır. Aslında bu emlak satma zamanıdır. Sanıyorum Yeruşalim ve etrafındaki bölgelerdeki emlakçılar emlaklarını mümkün olduğu kadar çabuk satmaya bakıyorlardı. Yeremye neden böyle bir zamanda emlak aldı? Tanrı ülkelerine döneceklerini söylediğinde ona inandığını göstermek için. Bu çok harika bir şeydir ama Yeremye'nin kendisi için yanıtlaması çok zor bir sorusu vardı ve bunu duada Tanrı'ya götürür. 32. bölümün 18-23. ayetlerinde Yeremye, Rabbin İsrail'i tarih boyunca koruyup onun ihtiyaçlarını sağlayışını nakletmektedir. Yeremye ikiyüzlü değildi. Yeri ve göğü yaratan Tanrı'ya, İsrail'e bu kadar harika bir şekilde bakan Tanrı'ya güveniyor. Ama şimdi Kildeniler kentin tam dışındadırlar ve kenti alacaklardır. Ve buna karşın Tanrı Yeremye'ye bir tarla almasını söylemiştir. Yeremye itaat etmiş ama tarlayı neden aldığını bir türlü anlayamamıştı. Bu yüzden sorusunu Rab'be götürüyor. Değerli dinleyicilerimiz, geçen programımızda da dediğim gibi neden diye sormak yanlış bir şey değildir. Eğer bir kuşkunuz ya da bir sorunuz varsa bu konuyu Rab'le konuşun. Bizden bunu yapmamız ister. Bazen gördüğümüz şu dindar iki yüzlü maskeyi takmayın. Tanrı'ya güvendiğini söylerken ağlıyor, şikayet ediyor ve neden diye soruyor. Yeremye gibi dürüst olalım. Rab'be itaat etti ama kuşkularını itiraf etti. Bunları duada Rab'be götürdü. Rab hiçbir şeyin kendisi için fazlasıyla zor olmadığını belirtiyor Yeremye'ye. Şimdi Tanrı Yahuda'yı yargıya teslim etmektedir. Gelecekteki bir günde onları merhamet içerisinde kurtaracaktır. Bu Rabbin verdiği vaadidir. Tanrı'ya gidip ona neler hissettiğimizi bildirdiğimizde dostum, Yeremye'ye yaptığı gibi bizim de yüreklerimize cesaret verecektir. Kendisine gelmenizi istiyor Rab. Davut'a vaat ettiği gibi gelecekteki krallık diye bir başlık koyabiliriz Yeremye kitabının 33. bölümüne. Bu Yahuda için çok karanlık bir gündür ama Tanrı Yeremye'nin diğer ucunda ışığın göründüğü tünelden bakmasına izin veriyor. 33. bölümde Tanrı Davut'la yaptığı antlaşmayı onaylar ve bu konuda yeniden güvence verir. Tanrı'nın halkını İsrail diyarına döndüreceği ve kendisiyle paydaşlık içerisinde olacağı bir gün gelmektedir. Yeremye muhafız avlusunda tutukluyken Rab ona ikinci kez seslendi diyor Yeremye 33. bölümün 1. ayetinde. Gördüğünüz gibi Yeremye peygamber halen hapistedir. 2 ve 3. ayetler. Dünyayı yaratan, yerini alsın diye ona biçim veren, adı Rab olan şöyle diyor. Bana yakar da seni yanıtlayayım. Bilmediğin büyük, akıl almaz şeyleri sana bildireyim. Bu son ayeti tanıklık toplantılarında sık sık duyarım. Harika bir ayettir ama eğer bölümün çerçevesi içerisinde hatırlanırsa değerli dinleyicilerimiz, daha anlamlı olduğunu sanıyorum. Hapiste olmasına karşın Yeremye peygamberin, Tanrı bu adama bir tarla almasını söylemiştir. Yeremye imanla hareket edip tarlayı almıştır ama kafasında bir sürü sorusu vardır. Tanrı neden Yahuda'nın sürgüne gitmesine izin veriyordu? Doğrusunu isterseniz, inanlı bu kuşku anlarını yaşadığında bu bence büyük bir imanın örneğidir. Birisi bunun nasıl böyle olabileceğini sorar. Değerli dostum, eğer Tanrı ile yürüyorsanız ve onunla paydaşlık içerisindeyseniz o kadar harikadır ve öylesine harika şeyler yapar ki onun ne yaptığını anlamadığınız zamanlar olacaktır. neden bunu yapıyorsun diye soracağız. Sizin böyle sorularınız yok mu? Benim böyle sorularım oldu. Bir gün eşim uzun bir ameliyat oldu. Amacımız bir çocuk sahibi olmaktı. Daha sonra doktor bana gelip eşinizin çocuk doğurması imkansız dedi. Karıma söylememişti. Bunun üzerine ikimiz birden karımın yanına gidip ona söyledik ve birlikte ağladık. Hastanede bir balkona çıktım. Bunu hiç unutmayacağım. Yazdı ve gökyüzüne, yıldızlara baktım. Bir sorun vardı. Bu sorunun ne olduğunu biliyor musunuz? Neden? Neden ben Rab? Bazen hala gözlerimi yukarı kaldırıp aynı soruyu sorarım. Yıllar geçtikçe elimi Rabbin eline koyup karanlıkta yürümeye devam etmeyi öğrendim. Birçok kereler bunu onunla konuşurum. Ve ona kuşkularımı söylerim ama ona aynı zamanda kendisine güvendiğimi de söylerim. Yeremye peygamberin bu tür bir adam olmasından ötürü seviniyorum. Ve kutsal kitapta Tanrı'ya sordukları sorular olan başka adamlar da vardır. Habakuk kitabında Habakuk peygamberin bir sürü sorusu olduğunu görüyoruz. Hatta onun kitabı kocaman bir nedendir. Yunus peygamberin de Rab'be soracak bazı soruları vardı. Dostum, bu tür sorular imansızlık göstergesi değildir. Ama gerçekte içimizin derinliklerinde sorular varken Tanrı'nın yollarını kabul etmişiz ve ona tam bir teslimiyet içerisinde yaşıyormuş gibi yapmak ikiyüzlülüktür. Evet, gerçekte içimizin derinliklerinde sorular ve şüpheler varken Tanrı'nın yollarını kabul etmişiz ve ona tam bir teslimiyet içerisinde yaşıyormuş gibi yapmak ikiyüzlülüktür. Ben Tanrı'nın her şeyden çok ona karşı tamamen dürüst olmamızı istediğine inanıyorum. Ve onun bize vaadi budur. Beni çağır da sana yanıt vereyim. Bilmediğin büyük ve gizli şeyleri sana bildireyim. Şimdi Tanrı 2. Samuel 7'de Davut'la yaptığı antlaşmayı yeniden onaylayacaktır. Davut'la tahtında soyundan gelen birinin sonsuza dek oturacağına dair bir antlaşma yapmıştı. Bu antlaşma her peygamberin ele aldığı konu olmuştu. Öyle ki hepsi de bu konuda bozuk birer plak gibidirler. Yani hepsi aynı şeyi söylediler. Hepsi bu antlaşmadan söz eder ve buna güvenirler. Şimdi Yeremye'yi dinleyin. Şöyle diyor 33. bölümün 14-15. ayetlerinde. İsrail ve Yahuda halkına verdiğim güzel sözü yerine getireceğim günler geliyor diyor Rab. O günlerde, o zaman da Davut için doğru bir dal yetiştireceğim. Ülkede adil ve doğru olanı yapacak. O günlerde gelmekte olan günden, Rabbin gününden söz etmektedir. Davut'a doğru bir dal yetiştireceğim. Bir kişi, Betlehem'de doğan biri hariç ki bu İsa Mesih'tir, başka hiçbir doğru dal çıkmamıştır. Ülkede adil ve doğru olanı yapacak. Daha böyle bir yöneticinin varlığını duymadık. 16. ayette şöyle diyor, o günlerde Yahuda kurtulacak. Yeruşalim güvenlik içerisinde yaşayacak. O, Rab doğruluğumuzdur adıyla anılacak. Rab bizim doğruluğumuzdur. Eğer sizin ve benim herhangi bir doğruluğumuz varsa, o da İsa Mesih'tir dostum. O bizim doğruluğumuzdur. Rab şöyle diyor, İsrail tahtı üzerinde oturan Davut soyunun ardı arkası kesilmeyecek. 17. ayet. Bu adam sizce bugün nerede? Toprağın üst yüzeyinde, Davut'un tahtında hak iddia edebilecek bir tek İsrailli yoktur dostum. O hakka sahip olan mezmur yazarının açıkladığı gibi Tanrı'nın sağ yanında oturmaktadır. Rab efendime, ben düşmanlarını ayaklarına basamak yapıncaya dek sağımda otur diyor. Mezmur 110 ayet 1. Ben düşmanlarını ayaklarına basamak yapıncaya kadar sağımda otur. Tanrı dostum kendi ismine bir halk çağırmaktadır. Oğlunu yani İsa Mesih'i evrenin tahtına geçirmek için her şeyi hazırlamaktadır. Yeremye 33, 19-22. ayetlerde şöyle okuyoruz. Rab diyor ki, eğer belirlenmiş zamanlarda gece ve gündüz olması için gece ve gündüzle yaptığım antlaşma bozulabilirse, tahtında oturan oğulları krallık yapsın diye kulum Davut'la ve bana hizmet eden Levili kahinlerle yaptığım antlaşma da ancak o zaman bozulabilir. Kulum Davut'un soyunu ve bana hizmet eden Levilileri sayılamaz gök cisimleri kadar, ölçülemez deniz kumu kadar çoğaltacağım. Bu peygamberliğin verildiği sırada Yahuda tahtında Sidkiya vardı. Sidkiya çok yoz bir adamdı. Nebukadnezar onun gözlerini çıkartıp sürgüne götürecek. Bunun Davut'un soyunun sonu olduğu düşünülebilir. Başka bir ulusun soyunun sonu olacağı konusunda size güvence verebilirim. Etrafta Babil kralının tahtı üzerinde hak iddia edecek kimse yoktur. Büyük İskender'in yerini alacak kimse yoktur. Günümüzde Mısır'da bir firavun yoktur ama Davut'un soyundan onun tahtı üzerinde hak iddia edebilecek biri vardır. Tanrı onu bir gün bu evrenin üzerine yönetici olarak koyacağını söyler. Bu harika bir peygamberliktir ve görmezlikten gelinmesi ya da ruhsallaştırılması çok zor olan bir peygamberliktir. Bence Tanrı söylemek istediklerini aynen söylüyor. Sidkiya'nın sürgüne gideceği önceden bildiriliyor. 34. bölüm 1 ve 5. ayetlerde şöyle diyor. Babil kralı Nebukadnezar'la bütün ordusu, krallığı altındaki bütün uluslarla halklar, Yeruşalim ve çevresindeki kentlere karşı savaşırken Rab Yeremya'ya şöyle seslendi. İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki, git Yahuda kralı Sidkiya'ya Rab şöyle diyor de. Bu kenti Babil kralının eline teslim etmek üzereyim. Onu ateşe verecek ve sen Sidkiya onun elinden kaçıp kurtulamayacaksın. Kesinlikle yakalanacak, onun eline teslim edileceksin. Babil kralını gözünle görecek, onunla yüz yüze konuşacaksın. Sonra Babil'e götürüleceksin. Ancak ey Yahuda kralı Sidkiya, Rabbin sözünü dinle. Rab senin için şöyle diyor, kılıçla ölmeyeceksin, esenlikle öleceksin. Ataların olan senden önceki kralların onuruna ateş yaktıkları gibi senin onuruna da ateş yakıp senin için ah efendimiz diyerek ağıt tutacaklar. Ben Rab söylüyorum bunu. Evet değerli dinleyicilerimiz, Yeremya'nın Yeruşalim kentinin Babil kralı tarafından ateşle yakılacağını ve kral Sidkiya'nın kendisinin esir alınacağını peygamberlik etmesi gerekmektedir. Kral Sidkiya Yeruşalim'deki halkla kölelerin özgürlüğünü ilan eden bir antlaşma yaptıktan sonra Rab Yeremya'ya seslendi. Bu antlaşmaya göre herkes, kadın erkek, İbrani kölelerini özgür bırakacak. Hiç kimse Yahudi kardeşini yanında köle olarak tutmayacaktı. Yeremya 34, 8 ve 9. ayetler. Sidkiya halkla bütün İbrani kölelerin serbest bırakılması için bir antlaşma yapmıştı. 15-16. ayetlerde sizse sonradan yola gelip gözümde doğru olanı yaptınız diyor. Hepiniz İbrani kardeşlerinizin özgürlüğünü ilan ettiniz. Önümde bana ait olan tapınakta bu doğrultuda bir antlaşma yapmıştınız. Ama düşüncenizi değiştirerek adıma saygısızlık ettiniz. Kendi isteğinizle özgür bıraktığınız kadın erkek kölelerinizi geri alıp zorla köleleştirdiniz. Tanrı antlaşmanın gözünde doğru olduğunu söylemişti. Ama Sidkiya yaptığı antlaşmayı yerine getirmedi ve Rab onun hakkında verdiği karardan döndü, adıma da saygısızlık etti dedi. Yani Sidkiya Tanrı'nın ismini kirletmişti. Sidkiya Yahuda kralı olarak halka gerçekten özgürlük vererek dünyaya kendisinin farklı olduğunu, kendisinin diri ve gerçek Tanrı'ya hizmet ettiğini gösterebilirdi. Ama bütün bunlar sadece roldü. Vaadini tutmadı. Sadece kendi ismini kirletmekle kalmadı, aynı zamanda Tanrı'nın adını da kirletti. Dünya her zaman bir Tanrı çocuğunun yaşamına bakacaktır kardeşim. Evet, eğer sen bir İsa Mesih imanlısıysan, insanlar senin sözlerine değil, senin hayatına bakacaklardır. Tanrı'nın adı ve sözünün yayılması özellikle Batı üniversitelerinde ateist profesörlerden çok onu tanıdıklarını iddia edenler tarafından zarar görmektedir. Mesih'in adını ananların yaşamları Mesih'in davasına inançsızlardan daha çok zarar verebilir. Tanrı, benim adımı kirlettiniz, benim adıma saygısızlık ettiniz diyor. Bir kimse Tanrı'ya inandığını söylüyor ama yaşamıyla, tutumlarıyla bunu sergilemiyor. İşte bu Tanrı'nın adına leke getirmektir. Antlaşmamı bozan, danayı ikiye ayırıp parçaları arasından geçerek önümde yaptıkları antlaşmanın koşullarını yerine getirmeyen bu adamları, Yahuda ve Yeruşalim önderlerini, saray görevlilerini, kahinleri ve dana parçalarının arasından geçen bütün ülke halkını can düşmanlarının eline teslim edeceğim. Cesetleri yırtıcı kuşlara, yabanıl hayvanlara yem olacak. Yahuda kralı Sitkiya ile önderlerini de can düşmanlarının eline, üzerinizden çekilen Babil ordusunun eline teslim edeceğim. Yeremya 34, 19, 21. ayetler arası. Dananın parçaları arasından geçen diyor. O zamanlarda insanlar antlaşmaları bu şekilde yapıyorlardı. Bir kurban alıp onu iki parçaya ayırıyor, hayvanın bir kısmını bir tarafa, öbür kısmını da diğer tarafa koyuyorlardı. Sonra adamlar arasından geçip el ele tutuşuyorlardı. Tanrı da İbrahim'le yaptığı antlaşmayı bu şekilde yapmıştı. Yani İbrahim peygamberle. Şimdiki zamanda notere gitmek gibi bir şeydi bu. Sitkiya, önderler, kahinler ve halk kölelerini özgür kılmayarak Tanrı'nın antlaşmasına karşı gelmişlerdi ve bu yüzden Tanrı onları yargılayacağını bildirmektedir. Değerli dinleyicilerimiz, 35. bölüme geldiğimizde bu bölümde sağ kalanlardan bir kısmı olan Rekavlıların ulusun bütünüyle kesin bir tezat oluşturduklarını görüyoruz. Tanrı bize bu anlatımı her zaman ona sadık küçük bir grup olduğunu göstermek için vermiştir. Dünyayı hiçbir zaman kendisi hakkında tanıksız bırakmaz. Dünyanın başına gelecek en karanlık saatte bile, yani hala gelecekte olan ve 144 binin saklanmaya zorlandığı büyük sıkıntı zamanında Tanrı için ayağa kalkacak iki tane tanık olacaktır. Tanrı bunu aynen böyle yapacak. Şeytanın her şeyi yönetmesine izin verildiği dönemde bile Tanrı iki tane tanığım olacak ve onların görevleri bitene dek kimse onlara dokunamayacak diyor. Yahuda kralı Yoşua oğlu Yehoyakim döneminde Rab Yeremya'ya şöyle seslendi. Rekavlıların evine gidip onlarla konuş. Onları Rabbin tapınağının odalarından birine götürüp şarap içir. Yeremya 35, 1 ve 2. ayetler. Tanrı Yeremya'ya Rekavlıları Tanrı'nın evine götürüp onlara şarap vermesini söylüyor. 5 ve 6. ayetlerde şöyle diyor. Rekav ailesinin üyelerinin önüne şarap dolu testiler, kaseler koyarak buyurun şarap için dedim. Ne var ki biz şarap içmeyiz diye karşılık verdiler. Çünkü atamız Rekav oğlu Yehonadav bize şu buyruğu verdi. Siz de soyunuzdan gelenlerde asla şarap içmeyeceksiniz. Ailelerine birçok yıl önce verilen bu buyruktan ötürü Rekavlılar Yeremya'nın kendilerine verdiği şarabı reddettiler. Bundan sonra Rab Yeremya'ya şöyle seslendi. İsrail'in Tanrısı her şeye egemen Rab şöyle diyor. Git Yahuda halkına ve Yeruşalim'de yaşayanlara şunları söyle. Sözlerimi dinleyerek hiç ders almayacak mısınız diyor Rab. Rekavoğlu Yehonadav soyuna şarap içmemelerini buyurdu. Buyruğuna uyuldu. Bugüne dek şarap içmediler. Çünkü atalarının buyruğuna uydular. Bense size defalarca seslendiğim halde beni dinlemediniz. Defalarca size kullarım, peygamberleri gönderdim. Kötü yolunuzdan dönmeniz, davranışlarınızı düzeltmeniz, başka ilahların ardınca gidip onlara tapınmamanız için hepinizi uyardılar. Ancak o zaman size ve atalarınıza verdiğim toprakta yaşayacaksınız ama kulak verip beni dinlemediniz. Yeremye 35, 13, 15. ayetler arası. Değerli dinleyicilerimiz, Tanrı dünyasal babalarının buyruğuna sadakatle itaat eden Rekavlılarla sevgi dolu cennetsel babalarının buyruğuna itaat etmeyen Yahuda evlatları arasındaki farkı böylece göstermektedir. Bölümün geri kalan kısmı boyunca Yahuda halkı üzerine gelecek yargıyı ve Rekavlılar üzerine gelecek bereketleri bildirmektedir. Değerli dostum, Tanrı seni de bugün Mesih aracılığıyla bereketlemek istiyor. Tanrı'nın verdiği buyruk, günahlısın ve bu günahın seni yargıya götürecektir. Ama Tanrı'nın sunduğu kurtarıcıya iman edersen, yargılanmayacaksın ve sonsuz yaşama kavuşacaksın. Değerli dostum, gel, sen de Rabbin bu çağrısına, Rabbin verdiği bu buyruğa uy, İsa Mesih'e iman et. 36. bölüm, Yehoyakim'in Tanrı sözüne ve Tanrı'nın peygamberi Yeremye aracılığıyla gönderdiği mesajlara karşı tutumunu ortaya koymuştur. 1 ve 2. ayetlerde şöyle diyor: Yahuda kralı Yoşua oğlu Yehoyakim'in krallığının 4. yılında Rab Yeremye'ye şöyle seslendi. Bir tomar al. Yoşua'nın döneminden bu yana İsrail, Yahuda ve öteki uluslarla ilgili sana söylediğim her şeyi yaz. Değerli dostum, Tanrı Yeremye'ye bütün sözlerini bir kitaba kaydetmesini söylemişti. Bunun üzerine Yeremye, Tanrı'nın bütün sözlerini dikte ettirmiş ve Baruk da onları yazmıştı. Sonra Yeremye, Baruk'a Tomar'ı Tanrı'nın evine götürüp bütün herkesin duyması için okumasını buyurmuştu. Önderler olup bitenleri duyunca Baruk'u çağırtmış ve Tomar'ı kendileri için de okumasını istemişlerdi. Bunun üzerine Baruk'a git sen de Yeremye'de gizlenin. Nerede olduğunuzu kimse bilmesin dediler. Tomar'ı yazman Elişama'nın odasında bırakıp avluda bulunan kralın yanına gittiler. Ona duydukları her sözü ilettiler. Kral Tomar'ı alıp getirmesi için Yahudi'yi gönderdi. Yahudi Tomar'ı yazman Elişama'nın odasından getirdi. Krala ve yanındaki önderlere okudu. 9. aydı. Kral kışlık sarayındaydı. Önünde mangalda ateş yanıyordu. Yahudi Tomar'dan 3-4 sütun okur okumaz kral yazman çakısıyla onları kesip mangaldaki ateşe attı. Tomar'ın tümü yanıp bitene dek bu işi sürdürdü. Yeremye 36-19-23. ayetler arası. Bu Yehoyakim'in Tanrı sözü hakkında ne düşündüğünü ortaya koyuyor değerli dostum. Onu alıp ateşe attı. Onunla ilgilenmiyordu. Onu kabul etmiyordu. Ona inanmıyordu. Kutsal kitabın hala en çok satan kitap olması beni fazla etkilemiyor. Kutsal kitabı bugün gerçekten okuyan kim var? Kutsal kitabı görmezlikten gelmenin onu Yehoyakim'in yaptığı gibi ateşe atmaktan ne farkı var? Aşağıda birisinin bana yolladığı ve insanların durumunu gösteren acıklı bir şiir bulacaksınız. Şöyle: anne, rafın üzerinde eski tozlu bir şey buldum. Gel bak. Ha, o mu? O kutsal kitaptır oğlum. Dikkatli ol. O Tanrı'nın kitabıdır. Tanrı'nın kitabı mı demiş çocuk. Öyleyse anne, onu kaybetmeden Tanrı'ya yollasak iyi olur. Çünkü biliyorsun biz zaten onu hiç okumuyoruz. Yeremye 36 ayet 24'te şöyle diyor. Tomar'daki sözleri duyan kralla görevlileri ne korktular ne de giysilerini yırttılar. Yaptıklarından ötürü ne korku ne de pişmanlık hissediyorlardı. Yehoyakim sözünü yok ettiğinden ötürü Tanrı'nın burada duracağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Başka bir tomar al. Yahuda kralı Yehoyakim'in yaktığı ilk tomardaki bütün sözleri yazdır. Yeremye 36 ayet 28. Tanrı Yeremye'ye her şeyi yeniden yazmasını söylüyor ve Yehoyakim'e bir mesaj vermesini istiyor. 30. ayette şöyle diyor. Bu yüzden Rab, Yahuda kralı Yehoyakim için şöyle diyor. Davut'un tahtında oturan kimsesi olmayacak. Ölüsü gündüzün sıcağı, gece ayaza bırakılacak. Yehoyakim'in başına aynen böyle geldi değerli dostum. Bugün Davut'un tahtına oturacak kimsesi yoktur. O taht üzerinde hakkı olan Rab ise onun soyundan gelmedi. Meryem, Davut'un oğullarından biri olan Natan'ın soyundan geliyordu ve Rab İsa'nın Davut'un tahtındaki kan hakkı onun aracılığıyladır. Yehoyakim'in soyundan gelen kimse asla o tahta oturmayacaktır.